Ayrım 10. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 99. İki arkadaş çatıya çıktılar. Taraçada yere serilmiş bir hasır üzerine kuruldular. Sonbahar mehtabı gökyüzünü aydınlatmıştı. Beyaz ince bulutlar kısa uyku devreleri gibi ayın önünden geçip gidiyorlardı. Her türlü yükseklik ve boyda çatılar ağaçların tepeleriyle birbirine girmiş, anlamsız, boş bir ışık ve gölge oyunu gibi ufka kadar uzanıyordu. Yakınlardaki kilisenin saati 11'i vurdu. Dondurma satıcılarının sesi dinmiş, trafiğin sesi yok olmaya yüz tutmuştu. Evin yanındaki patikada hiçbir hareket yoktu. Yalnızca bir köpek havlıyor ya da komşulardan birinin atının ahırın tahta döşemesinde çıkardığı toynak sesleri duyuluyordu. Uzun bir süre ikisi de konuşmadı. Sonunda Binoy, ilk önce biraz tereddüt ederek ama gitgide kendini kaptırarak düşüncelerini bir bir sayıp döktü. İçim içime sığmıyor Gora. Düşündüklerimle ilgilenmediğini biliyorum ama sana anlatmadan içim rahat etmeyecek. Bu içimdeki şey iyi mi kötü mü bilmiyorum ama alay edilecek bir şey olmadığını biliyorum. Hakkında çok kitap okudum. Bir göl resmine bakıp yüzmenin tatlarını hayal eden biri gibi şimdiye kadar bununla ilgili her şeyi öğrendiğimi sanıyordum. Ama şimdi suya girmişken bunun öyle basit bir mesele olmadığını anlıyorum. Binoy söze bu şekilde başlamış, yaşadıklarını Gora'ya elinden geldiği kadarıyla anlatıyordu. Sanki gece ve gündüz beni tamamen sarıp sarmalamış gibi hissediyorum. Gökyüzünde hiçbir boşluk yok. Baharda balla dolu olan kovanlar gibi tatlılıkla dolu diyordu. Artık her şeyi kendine yakın hissediyor, her şey kendisine dokunuyor, yeni bir anlam taşıyordu. Dünyayı bu kadar sevdiğinin, gökyüzünün bu kadar muhteşem, ışığın böylesine olağanüstü olduğunun farkına varmamıştı daha önce. Sokaklarda gelip geçen bu tanımadığı insanlar bile artık daha gerçek geliyordu Bino'ya. Karşılaştığı herkes için bir şeyler yapmak, tıpkı güneşin yaptığı gibi kendini tamamıyla dünyaya adamak istiyordu. Bino'yu dinleyenler aklında belirli bir kişi olduğunu anlamakta zorluk çekerlerdi. Belirli bir adı telaffuz etmekten, hatta böyle bir ad olduğunu öne sürmekten bile çekiniyordu sanki. Duygularından bahsettiği için kendini suçlu hissediyordu. Bu yaptığı küstahlık bir hakaretti. Ama dingin gökyüzünün altında arkadaşıyla yan yana otururken böylesi bir isteğe karşı koymak çok zordu. Ne de muhteşem bir yüzdü. İçindeki yaşam yüzünde yumuşak bir ışıkla parlıyordu. Ne parlak bir zekaydı bu. Yüzü ne gizler saklıyordu içinde. Gülümsediğinde en içten duyguları gözlerinden nasıl da okunuyor, gözleri kirpiklerinin gölgesine saklanıyordu. Ya o elleri? Sanki dile gelmişler, aklının kendine adamışlığını anlatıyorlardı. Binoy, bütün yaşamının bu görüntüyle dolup taştığını, kalbini işgal eden sevinç dalgalarıyla göğsünün inip kalktığını hissediyordu. Diğer insanların yaşamları boyunca göremeyecekleri bir şeyi görme ayrıcalığına erişmekten daha muhteşem bir şey olabilir mi? Yoksa bu bir çılgınlıktan başka bir şey değil miydi? Yaptığı yanlış mıydı? Öyleyse bile artık iş işten geçmişti. Kapıldığı akıntı kendisini kıyıya ulaştırırsa ne âlâ. Ama olur da sürüklenir, boğulursa buna engel olmak için yapılacak bir şey yoktu. Zaten kurtarılmak da istemiyordu. Sanki şu an için yaşamının tek hedefi bu akıntıyla sürüklenmek, geçmiş yaşamıyla olan bütün bağlarını koparmaktı. Gora hiç ses çıkarmadan arkadaşını dinliyordu. İki arkadaş, böylesi sakin gecelerde, ay ışığı altında oturmuş, edebiyattan, insanlardan, toplumun refaha ulaşmasından, ilerideki yaşamlarının nasıl olacağından, her türlü konudan konuşurlardı. Ama daha önce hiçbir zaman bu kadar içten bir konu üzerinde konuşmamışlardı. Gora, birinin kalbinden geçenleri böylesi canlı bir şekilde anlattığına daha önce hiç tanık olmamıştı. Böylesi sözleri, şairlerin anlamsız sayıklamaları gibi görmüş, küçümsemişti. Ama şimdi bu duygular o kadar içine işlemişti ki artık görmezden gelemezdi. Bu duygu seli, vahşi bir şekilde zihninde patlamış, kendinden geçmesine neden olmuştu. Kalbinin bilinmeyen bir bölgesindeki bir perde kalkmış, sonbahar mehtabı vaktiyle karanlıklara gömülmüş bir odayı aydınlatmıştı. Konuşmaya o kadar dalmışlardı ki ayın çatıların ardında battığını fark etmemişlerdi bile. Şimdi onun yerine uyuyan bir çocuğun yüzündeki gülümseme gibi zayıf bir ışık vardı. Sonunda Bino'nun yüreğindeki ağırlık hafiflediğinde biraz utanır gibi oldu. Bir an durakladıktan sonra devam etti sözlerine. Yaşadıklarım senin gözünde önemsizdir. Belki de bu yüzden beni hor görüyorsun. Ama ne yapabilirim ki? Daha önce senden hiçbir şey saklamadım. Şimdi de kalbimdekileri sana açtım. Beni ister anla, ister anlama. Gora, böyle bir şeyi tam olarak anladığımı söyleyemem diye yanıt verdi. Belki bir iki gün önce olsa sen de şu andaki hislerine bir anlam veremezdin. Ne kadar ihtiras ve coşku uyandırsalar da hayatın zenginlikleri içinde bu duygu bana hep biraz önemsiz görünmüştür. Ama belki de gerçekte böyle değillerdir. Bunu yadsımıyorum. Gücüne daha önce şahit olmadığımdan belki bana boş ve manasız geldi bu duygu. Ama şimdi senin hissettiklerini yanlış deyip bir kenara atamam. Asıl mesele şu. Eğer bir kişi çalışma alanı dışındaki gerçeklere kaptırırsa kendini, esas görevini yerine getiremez. Bu yüzden Tanrı, insanların her şeyi aynı berraklıkla görmesine izin vermez. Dikkatimizi vermek istediğimiz konuyu kendimiz seçeriz. Onun dışında kalanlarla da ilgilenmeyiz. Aksi takdirde gerçeğe hiçbir zaman ulaşamayız. Senin kendi gerçeğini keşfettiğin tapınakta ben ibadet edersem, kendi yaşamımın amacını yitiririm. Herkes kendine bir yol seçmeli. Anlıyorum dedi Binoy. Ya Binoy'un yolu ya da Gora'nın. Ben kendi hayatımı zenginleştirmek için çabalarken sen her şeyden vazgeçiyorsun. Gora sabırsızca Binoy'un sözünü kesti. Nükteli konuşmaya çalışma Binoy. Senin önemli bir gerçekle karşı karşıya olduğunu anlıyorum. Bunu görmezden gelemeyeceğinin de farkındayım. Eğer gerçeği kavramak istiyorsan, kendini tamamıyla ona vermelisin. Gerçeğe ulaşmanın başka yolu yoktur. Kendi gerçeğime de bir gün böylesine açık seçik bir şekilde ulaşmak benim tek arzum. Daha önce aşkı yalnızca kitaplardan okumuştun. Bu da sana yetiyordu. Benim de vatan sevgisiyle ilgili yalnızca kitaplardan okuduğum kadarıyla bilgim var. Şimdi gerçek aşkla karşılaştığında, kitaplarda okuduklarından daha gerçek olduğunu anladın. Artık gittiğin her yerde seninle birlikte, ondan kaçabileceğin bir yer yok. Benim vatan sevgim de böylesine hükmedici, böylesine açık bir hale geldiğinde benim için de ondan kurtuluş olmayacak. Bütün varlığıma, yaşamıma, kanıma, iliklerime kadar her şeye, gökyüzüne, ışığıma, kısacası her şeyime sahip olacak. İşte o zaman karşımda vücut bulan vatan ne kadar mükemmel, güzel, açık, seçik olacak. Vereceği acı ne kadar şiddetli olursa olsun, sevincim, ölüm ve yaşamın kendisini bile geride bırakacak. Seni dinlerken sanki bunu görür gibiyim. Yaşadıklarım bana da hayat veriyor. Hissettiklerini tamamıyla anlayacağımdan emin değilim. Ama seninle birlikte uzun zamandır özlemini çektiğim bir şeyin az da olsa tadını alabiliyorum. Gora konuşurken ayağa kalkmış, bir ileri bir geri yürüyordu. Doğuda yükselen şafak, Gora için bir mesaj gibiydi. Hindistan'ın uzak köşelerindeki bir ormanda vedalardan okunan mantraları dinliyormuş gibi ruhu coşkuyla kendinden geçmişti. Vedalar, Aryan din edebiyatının bütününe verilen ad, Hindular için kutsaldırlar ve yine bu dine inananlar için açığa çıkmış bilgilerdir. Bir anlığına kıpırdamadan durdu. Bütün benliği titriyordu. Sanki bir lotus fidanı kafasının içinden yükselmiş, etrafına ışıklar saçarak açmış, gitgide genişleyen taç yaprakları bütün gökyüzünü kaplamıştı. Bütün yaşamı, bilinci, gücü bu yüce güzelliğin verdiği mutluluk içinde yitip gitmişti. Gora kendine geldiğinde birden Binoy dedi. Senin bu sevgini bile bir gün yüceltmek zorunda kalacaksın. Orada da bitmeyecek. Bir gün, beni bütün gücüyle çağıranın yüceliğini ve gerçekliğini sana göstereceğim. Bugün belki de daha önce hiç olmadığım derecede mutluyum. Seni hiçbir zaman kötü ellere bırakmayacağım, bundan eminim. Binoy ayağa kalkıp Gora'nın yanına gitti. Gora, Binoy'u görülmemiş bir coşkuyla kucakladı. Kardeşim, artık ölüme kadar beraberiz dedi. Hiçbir şey bizi ayıramaz, hiçbir şey bize engel olamaz. Gora'yı kendinden geçiren bu heyecan, Binoy'un da içine işlemişti. tek bir sözcük söylemeden kendini arkadaşına bıraktı. Gökyüzü kızıla boyanırken birlikte hiç konuşmadan taraçayı adımladılar. Gora yeniden konuşmaya başladı. "Kardeşim, tapındığım tanrıça bana güzelliklerle sarmalanmış bir halde görünmüyor. Nerede yoksulluk ve açlık, acı ve hakaret varsa o karşıma çıkıyor. Şarkılar ve çiçeklerle yapılan bir ayinde değil, yaşamın kanının aktığı bir kurban ayininde görüyorum onu. Bu gibi yerlerde insanı baştan çıkarabilecek güzelliklerin olmaması beni memnun ediyor. Burada insanın tek yapması gereken, bütün gücünü toplayıp harekete geçmek ve kendini tamamıyla vermeye hazır olmaktır. Bu kendini teslim edişte hiçbir hoşluğa yer yoktur. Karşı koyulmaz, katlanılmaz, zalim ve korkunç bir uyanıştır bu. Birisi insanın varlığını oluşturan tellere o kadar sert bir şekilde vurmuştur ki, bütün sesler sanki ayrı ayrı çalınmış gibi çınlar. Bu uyanışı düşündüğümde kalbim yerinden oynuyor sanki. Hissettiğim bu sevinç, insanın hissetmesi gereken bir sevinç. Shiva'nın yaşam dansıdır. İnsanın yapması gereken tek şey, eski, alevler içinde yok olduğunda bütün güzelliğiyle doğan yeniyi hayal edebilmektir. Bu kızıla boyanmış göğün ardında boyunduruğundan kurtulmuş bir geleceğin parlayan ışıklarını görüyorum. Şimdi, şu anda, doğmakta olan şafakta görebiliyorum onu. Dinle, gelişini haber veren davul seslerini göğsümde duyabilirsin. Gora bunu söylerken Binoy'un elini aldığı kalbinin üstüne koydu. Son derece etkilenmiş olan Binoy, "Gora kardeşim," dedi, "sonuna kadar senin yoldaşınım. Duraksamama sakın izin verme. Zalim kader gibi hiç acımadan beni sürüklemelisin. İkimiz de aynı yoldayız ama güçlerimiz eşit değil." "Evet, doğru. Yaratılışımız farklı," dedi Gora. "Ama yüce bir sevinç bizi bir yapacak. Bizi birbirimize bağlayandan daha yüce bir sevgi bizi birleştirecek. Aramızda böylesi bir sevgi oluşmadıkça attığımız her adımda aramızda bir sürtüşme çıkacak ve tökezleyeceğiz. Ama bir gün bütün farklılıklarımızı, hatta dostluğumuzu bile unutacak, kendimizi tamamen teslim etmenin verdiği tutkuyla dimdik ayakta duracağız. Bu sade sevinç içinde dostluğumuz tamamlanmış olacak." "Umarım öyle olur," dedi Binoy, Gora'nın elini sıkarak. "O zamana kadar sana çok acı çektireceğim," diye devam etti Gora. "Zalimliğime katlanman gerekecek. Dostluğumuzun bir sonu olduğunu düşünmemeli, ne pahasına olursa olsun onu korumaya çalışarak dostluğumuzu aşağılamamalıyız. Eğer dostluğumuz daha yüce bir sevgi için yok olacaksa, bırak olsun. Ama bundan sağ çıkarsa o zaman dostluğumuz tam olacaktır." Bir anda arkalarında ayak sesleri duyunca ikisi de irkildi. Arkalarına döndüklerinde Ananda Moi'yi gördüler. İkisinin de birer elini tutarak onları yatak odasına götürdü ve "Hadi yatın artık," dedi. "Olmaz anne, şimdi uyuyamayız," dedi ikisi de. "Evet, uyuyabilirsiniz," dedi Ananda Moi, ikisini de yatmaya zorlayarak. Sonra kapıyı kapattı ve yanlarına oturup Binoy ve Gora'yı yelpazelemeye başladı. "Bizi boşuna yelpazeliyorsunuz anne," dedi Binoy. "Uykumuz yok." "Demek yok. Göreceğiz bakalım," diye karşılık verdi Ananda Moi. "Her halükarda ben buradayken tekrar konuşmaya başlayamazsınız." İkisi de uyuduğunda Ananda Moi sessizce odadan çıktı. Merdivenlerden yukarı çıkan Mohime rastladı. "Şimdi olmaz," dedi Mohime. "Bütün gece ayaktaydılar. Daha yeni yattılar." "Ne müthiş bir dostluk bu," dedi Mohim. "Evlilik hakkında konuşmuşlar mı peki, biliyor musunuz?" "Bilmiyorum." "Bir karara varmış olmalılar," dedi Mohim kendi kendine. "Kim bilir ne zaman uyanırlar. Kısa zamanda Sasi'yi evlendirmezsem işler karışabilir." "Onların uyumasıyla işler karışmaz," dedi Ananda Moi gülerek. "Elbet bugün bir vakit uyanırlar." "Sucharita'yı hiç mi evlendirmeyecek misiniz?" dedi Bayan Baro'da. Paresh Babu her zaman yaptığı gibi sakin bir şekilde sakalını sıvazladı. Nazik sesiyle, "Peki damadı nereden bulacağız?" diye sordu. "Panu Babu ile evleneceği neredeyse kesin. En azından biz öyle düşünüyoruz. Sucharita'nın kendisi de bunun farkında." "Sucharita'nın Panu Babu ile evlenmek istediğini pek sanmıyorum," dedi Paresh Babu çekinerek. "Beni iyi dinleyin," diye bağırdı karısı. "Böyle bir şeye müsamaha gösterecek biri değilim ben. Sucharita'ya kendi kızımızmış gibi baktık. Şimdi ne diye bize tavır yapıyor? Hanu Babu gibi eğitimli ve dini bütün bir adam onunla ilgileniyor. O ise bunu önemsemiyor. Olacak iş mi bu? Ne derseniz deyin. Labonya daha güzel olmasına rağmen evlenmesini istediğimiz kişiyi kabul etmemezlik yapmaz. Suçarita'yı desteklemeye devam ederseniz ona koca bulmak çok zor olacak. Pareş Babu özellikle Suçarita hakkında karısıyla hiç tartışmamıştı. Bu yüzden hiçbir şey demedi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 106.